Hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Ben Faruk Bal. Hepinizi Erkam Radyo'dan enişten dileklerimle selamlıyorum. Bu hafta da Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte Ekonomiden Hayata programında birlikteyiz. Hocam dilerseniz bu orta vadeli planla başlayabiliriz bu hafta programımıza. Çünkü bu hafta içerisinde orta vadeli plan açıklandı. Şimdi plana baktığımızda daha önceki planlarla işte bu 10 yıllık ya da 2023 hedefleriyle ilgili bir takım sapmalar da ortaya çıktığını görüyoruz. Yani işte planda bizim dışımızdaki gelişmelere vurgu yapıldıktan sonra bir revizyona gidildiği de ifade edilmiş oluyor. Dilerseniz öncelikle bu konulara bir değinelim. Yani bu sapmalar nedir? Nerelerden, neden kaynaklanıyor? Ne oranda bir sapma vardır?
Netice sonuçları ortaya çıkabilir.
Evet,
hani hedeflerde var olan farklılık uygulamalara nasıl yansıyacaktır? Nasıl sonuçları ortaya çıkaracaktır? Benim gördüğüm makro temel hedeflerde yani ciddi sayılacak revizyonlar ortaya çıktı. Mesela büyümede 10. kalkınma planına baktığımızda 2018 yılına ait rakamda 5.9 büyüme hedefi vardı.
Evet.
Şimdi ise bu orta vadeli planda 2016 yılı için %4.5, 17 için %5, 18 için %5'lik bir büyüme hedefi var. Evet. Yani 5.9'dan 5'e çekilmiş durumda. Yine önemli bir diğer başlık işsizlik konusu. 10. kalkınma hedefinde 2018 yılında 7.2'yi düşürülmesi hedefleniyordu işsizliğin. İşte 14-18 yılları arasında da ortalamanın 8.2 olması öngörülüyordu. Ki bu rakam şu aşamada %10 civarında fiiliyatta.
Evet.
10. kalkınma planındaki bu genel 7.2'lik hedefe rağmen orta vadeli planda 2018 yılı için 9.6 öngörülmüş durumda.
Evet.
Bu da ciddi bir sapma aslında. Bir diğer önemli başlık enflasyona ilişkin hedeflerde. Kalkınma planında 2018 için 4.5 hedefi varken şu an enflasyonda 2016 için 7.5, 17 için 6, 18 için de 5 hedefi var.
Evet.
Çünkü enflasyon hakikaten şu aşamada 2015 yılı için öngörülemeyen bir rakamla neticelenmiş oldu. Dönem başındaki beklentinin ötesinde bir rakamla ortaya çıkmış oldu. Bunun da bir revizyonu var. Fakat tabii en büyük sapma bu noktada belki işsizlik ve büyümeyle ilintili. Enflasyon bu noktada nispeten daha küçük bir sapmayla tamamlanacak diye bekleniyor. Benzer başka bir husus da cari işlemlerin gayri safi hasılaya oranındaki açık mevzu. 2018 için cari işlemlerde -5.2'lik bir açık söz konusuyken şu an 2018 için mevcut şeyde orta vadeli planda 3.5 hedeflenmiş.
Evet.
Yani bu da bir sapma aslında. Belki bir tek hani tasarruf oranlarındaki beklenti de belki olumlu bir gidişat ortaya çıkmış gözüküyor. Yani bakanın açıklamalarının ana başlıkları çerçevesinde konuşacak olursak, işte yurt içi tasarruf oranlarının şu an %14 için, 2014 için %13 olduğu söyleniyordu.
Evet.
Şu an 2015'te %15'e çıktı deniliyor. 2018 yılında bunun %18'lere varacağı şu an beklenti oluşturdu. Evet. Halbuki 10. kalkınma planında bunun %15.2 olması bekleniyordu. Yani 2018'e gelindiğinde özel, bireysel diyelim tasarruf oranlarının %15.2 olacağı öngörülürken önceden, şimdi şu an Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu durumda bunun %18'e çıkacağı varsayılıyor. Bu da ilginç olan bir husus. Şimdi hepsini birlikte dikkate almak aslında daha önemli. Neden böyle bir sapma var? Yani Türkiye niye kendini revize etmeye ihtiyacı hissediyor? Bunu görmek lazım. O noktada dünyanın genelinde ortaya çıkan ya da çıkması beklenen bazı gelişmeler gerekçe gösterilmiş.
Evet hocam, yani şimdi biz aslında Türkiye olarak belki bu siyasi belirsizlikten seçimlerle kurtulmuş olduk. Ama şimdi şöyle bakıyoruz, küresel büyümede tamam, yani özellikle Avrupa ülkeleri için krizden çıktıkları konuşuluyor. Amerika'nın daha önce çıktıkları konuşuyor ama bununla birlikte hatta bu Avrupa bölgesi için, yani Avrupa Birliği için enflasyon belki sıfıra, sıfıra yakın değil, sıfır oranlarında seyrediyor. Bununla birlikte tabii dünyanın geri kalanı, örneğin Çin ön planda, Çin'de ve Hindistan'da tabii büyüme beklentilerin altında oranlarda gerçekleşiyor. Belki petrol üretici ülkeleri düşünebiliriz. Ya onlarda da bir takım sıkıntılar var. Özellikle petrolün fiyatlarının düşmesi. Fakat bu petrol fiyatlarının düşmesi petrol üretici ülkelerin zararına, ama bizim de sonuçta bizim gibi ham maddeyi dışarıdan alan ülkelerin menfaatine gibi gözüküyor. Ya aslında belki dünyanın bir bölümüne baktığımızda krizden çıktığını ve yine büyümeyi gerçekleştireceğini, ama çok büyük bir büyüme gerçekleştiremeyeceği en azından beklentileri var gibi gözüküyor. Örneğin AB için, Avrupa için, Avrupa ülkeleri için. Fakat Çin gibi, Hindistan gibi büyüme oranlarının yüksek beklenen ülkelerde de bir sapma var. Onlarda daha düşük beklentiler var belki büyümelerinde. Hatta durağına belki geçme olabilir. Bundan mı kaynaklanıyor acaba?
Şimdi tabii ekonomilerin büyüklüğü burada bence önemli. Yani Çin gibi devasa bir ekonomiyi bir yönden alıp başka bir yöne evirmek çok kolay değil. Bir de ikinci bir boyut da tecrübe de o anlamda. Yani geçmiş birikim, nesilden nesile aktarılan birikimler de çok ciddi belirleyici.
Evet.
Mesela Avrupa'da bir yönelişi çizmek çok kolay değil. Negatifte ya da pozitifte dönüştürmek çok kolay değil. Çünkü orada hükümetlerin arkasında bireysellik, işletmeler düzeyinde diyelim, çok ciddi bir birikim ve tecrübeye sahip. Yani yüzyıllara varan bir büyüme trendi yaşamış Avrupa.
Evet.
Firmaların önceliğinde, değil mi? Bireylerin daha önde olduğu, öne çıktığı modeller yaşanmış. İşte liberal kapitalizmi yaşamış örneğin. Değil mi? O çerçevede sosyalizm ya da komünizmin alternatif olarak ortaya çıkışı da söz konusu. Yani her ucu devlet, firma ya da birey ölçeğinde, toplum nezdinde yaşamış Avrupa. Bu kadar çok tecrübesi olan, birikimi olan bir toplumun bir takım politik tercihlerle yönlendirilmesi çok kolay değil. Nitekim işte Amerika o anlamda var olan krizi aşmada daha başarılı gözüküyor.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Halbuki Amerika daha yeni bir model o anlamda. Ama nedir? Amerika'da var olan tecrübe diyelim, batıdaki, Avrupa'daki kadar güçlü değil. Devletin yönlendirme becerisi hala çok etkin orada. Ama Avrupa'da öyle değil. İkincisi, var olan modelde de Avrupa, şu an Avrupa Birliği sistemi diyelim, yeni bir aşamaydı Avrupa'da. Belki Amerika'ya özenilerek, değil mi? Ya da kendi ihtiyaçlarını diğer ülkelerde görerek bir model oluşturmak istemişlerdi. Çok sesli, çok beklentili diyelim. Çok öncelikleri olan, her ülkenin kendi önceliğini dikkate alırsak. Böylesi karmaşık olan bir modeli harekete geçirmek çok kolay değil.
Evet.
Çok kolay değil yani. Nitekim işte büyüme rakamları Avrupa'da hala beklenenin çok çok altında.
Evet.
İşte Maliye Bakanı da açıkladı. Avrupa'nın önümüzdeki dönemde Türkiye büyümesinde olumlu katkı oluşturacağı şu an ifade ediliyor. Yani gözümüz biraz da AB'nin
yeniden
bir büyüme trendine girmesi. Evet. Çünkü en büyük partnerimiz o. Yani işin bir boyutu bu. Yani tecrübe, birikim çok önemli ekonomik yönlendirmelerde. Biraz önce de ifade ettiğimiz diğer boyut da tekrar ifade edilecek olursa o da önemli. İşte Çin gibi, Hint gibi ekonomiler çok büyük ekonomiler.
Evet.
Yani bunların da bu devasa oluşundan dolayı yönlendirilme zorlukları var. Orada da problem şu, özellikle Çin'in ekonomik büyüme merkezli mirasına, geçmişine bakacak olursak çok köklü bir mekanizması yok. Onlar da boşlukları görerek oradan derinlemesine devam ettiler.
Evet.
Var olan problemlerde ne tür tavırlar alacaklarını belki merkezi hükümet düzeyinde belki biliyorlar ama bunu topluma nasıl yayacakları, nasıl mal edecekleri, nasıl toplumsallaştıracakları konusunda çok da güçlü değiller. Ellerindeki mekanizmalar yetmiyor. Bir de çevre, diğer ekonomiler, ülkeler, küresel ekonomide dikkate alındığında bu işte büyüme diyelim, enflasyon, işsizlik, gelir, bunun bölüşümü gibi mevzuları nereye evrileceği o belirsizliğini devam ettiriyor.
Evet.
İşte dünya ticaretindeki daralma, geçen hafta da ifade etmiştik. Nereye gidecek belli değil. Şimdi Orta vadeli plandaki o temel başlıklara baktığımız zaman işte büyüme, enflasyon, işsizlik, cari açık filan gibi mevzulara baktığımız zaman Türkiye'nin ya da dünyanın diyelim çaresizliğini gösteriyor aslında.
Evet.
Açığa bakıyorsunuz, Türkiye cari açığın azalmasının nedeni dünyadaki taleple alakalı. Yani Türkiye'nin kendisinin ithalatı karşısında ihracatını artırma becerisiyle alakalı değil şu an. Yani son özellikle 5 yıl boyunca diyelim çok açık bir şekilde küresel belirsizlik ülkelerin ya da ekonomi yapıcılarının ellerindeki enstrümanları ellerinden aldı. Yani hiç kimse tek başına bir belirici mutlak belirleyici durumda değil. İşte bir bakıyorsunuz Çin'de bir gelişme oluveriyor. Anında altın, döviz, borsa bir anda karışıveriyor. Amerika'da bir şey oluyor. Anında karışıveriyor. Herkes diken üstünde. Yani günlük artık kurları herkes takip eder pozisyonda. Yani finans hattı konusu ya da finans haberleri mevzu herkesi bir şekilde çok doğrudan ilgilendirir durumda. Zira her şey artık anlık, karlık ve zararlık mantığında anlık olarak takip ediliyor. Allah yardımcımız olsun diyorum. Yani bu insanoğlunun kendi zihninde de o anlamda, ruhsal dünyasında da inşallah bir bunalım dönemi ortaya çıkartmaz insanlar bireyler düzeyinde yani.
O zaman genel olarak dünya ekonomisindeki gerileme ya da küçülme diyelim. Bizim de bu hedeflerde, orta vadedeki hedeflerde revizyon yapmamıza sebep olmuş gibi görünüyor diyebiliriz herhalde hocam. Açıkça.
Evet.
Gerçi şu da vardı hocam. Son sanayi endeksi, üretim sanayide üretim endeksi de açıklandı. Kasım 2015 bu TÜİK tarafından açıklandı. Ben ona baktığımızda yıllık bazda bakarsak tabii mevsim etkisinden arındırılmış olarak bir önceki yıla göre yani 2014'e göre Kasım 2015'te baktığımızda bir büyüme artış olduğunu da görüyoruz. %3,5 gibi de bir artış var ama tabii beklentilerin muhtemelen altında bir artış.
Tabii. Yani şu an her şeye rağmen iç talep ya da iç tüketim temelli ağırlıklı olarak gidiyoruz.
Evet.
Yani Türkiye'nin o anlamda hedeflerinin işte o büyüme hedefine götürecek bir rakam olmaktan çıktı şu an. Yani dünyanın belirleyiciliği Türkiye'deki iç dinamizmi de açıkçası yok ediyor şu an. Baskı altında tutuyor.
Evet, o 2014-2015'te daralma, aslında dış ticaretimizde biraz küçülme olduğunu ifade etmiştik. Bunu biz tabii iç tüketimle belki
telafi etmeye çalışmıştık.
Yeni beklentilerde herhalde Avrupa ya yapacağımız ticareti daha çok geliştirme noktasında. Çünkü geçen haftalarda değindik Orta Doğu'yla ortaya çıkan krizler. Biz yeniden özellikle bu göç olaylarıyla beraber yeniden Avrupa'yla ilişkilerimizde de bir canlanmaya yol açmıştı. Yeni beklentilerde tabii Avrupa var belki ama tabii Avrupa'nın büyüme oranları da ciddi anlamda yüksek beklenmiyor.
İşte Türkiye'yi hani dediğim gibi daha önce zaten en büyük partnerimiz oydu. Bir de ikincisi Avrupa, işte mesela Rusya'yı gördük son aylarda. Ne kadar istikrarsız bir dünya. Yani kendi duygusal travmalar yaşama kapasitesi olan, potansiyeli olan bir ekonomi olduğu ortaya çıktı. Avrupa bu kadar şey değil.
Evet.
Yani çok görmüş geçirmiş olduğundan daha dengeli.
Daha rasyonel belki.
Evet, yani yine herhalde öyle gözüküyor ki bizim uzun vadeli partnerimiz herhalde ekonomide yine daha kalıcı olan bu dünyalar olacak gibi gözüküyor.
Evet hocam, ama belki bir dikkat edecek husus da hani üretim bir çeşitlendirmek, ürün çeşitliliğini arttırmak, belki pazarları arttırmak, onları da
şüphesiz. Yani şu an yine daha önce de ifade ettik. Türkiye'nin yapacağı, kısa vadede yapacağı tek çare var. Atabileceği tek adım var. O da var olan üretim ya da kapasitesini doğrudan üretime dönüştürebilecek olan alternatif yeni pazarlar bulmak. Hatta yerine göre maliyetine satarak belki
satarak
de. Yani.
Evet. Hocam, orta vadeli planla ilgili bir sapma ortaya çıkmış oluyor ama ben onun haricinde bir şeyi daha, bir konuyu daha merak ediyorum, değinmek istiyorum. Bu 2023 hedefleriyle ilgili tabii biz daha önceki programlarda değindik. 25 öncelikli gelişme alanı vardı. Yani saptanmış temel alan vardı. Bu alanların içerisinde aile de vardı tabii.
Evet.
Şimdi ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunmasıyla ilgili bir plan da söz konusuydu. Ben hemen bu konuya geçmek istiyorum. Çünkü geçen hafta da biz aile konusunun üzerinde durduk, değerlendirdik. Hatta bir takım sorunları da gündeme getirmeye çalıştık. Şimdi bu planla, orta vadeli planla da değinerek, bir arada ele alarak aile ve dinamik nüfus yapısının korunması ile ilgili neler var? Hedefler gerçekten bunu koruyabilecek şekilde mi diyorum ya da neler öngörüyor?
Şimdi en azından tabii bu orta vadeli hedefin bu planlamadaki bu ana işte 25 temel program öngörülmüştü hatırlarsanız.
Evet hocam.
O temel programda işte ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması genel çerçevesine olumsuz etki yapmaması beklenir.
Evet.
Fakat burada şöyle bir yanlışlığa düşülürse korkarım ciddi sapmalar ortaya çıkacaktır. Yani biz büyümede bir revizyona gidiyoruz ama olabildiğince bu büyümeyi esası alarak örnek veriyorum. Evet. Her şeyi yeniden kurgulayacağız demek ya da işsizlik çok önemli bir problem. İşte seçimdi, beklentilerdi, kamuoyuydu falan diyerek işsizlik evet. Çok önemli bir problem. Öylesi biz işsizliği azaltacak tedbirleri bu dönemde ister istemez göz önüne alacağız demek ya da işte ihracatımız da ithalatın karşısında belki daha az değişiyor. Öyleyse biz ihracatı artıracak yeni bir tedbir paketi oluşturacağız. Bu bizim artık öncelikli alanımız diyerek bu tür daha temelli, daha arka planda kalan bazı hedeflerden sapma ortaya çıkartabilir mi? Öyle bir endişem de var açıkçası. Kaldı ki zaten 10. Kalkınma Planı'nda bu ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunmasına ilişkin var olan bakış açısının kendisinde de bir takım şeyler var bana göre. Eksiklikler var. Adeta hani ailenin vurgusu var. Ailenin korunmasına ilişkin bir takım hedefler falan ortaya konulmuş ama bunu hangi sahikle yapıldığını böyle detayda ele aldığımız zaman oralarda yakalayabiliyoruz. Ve bu da beni biraz endişelendiriyor. Mesela o programa baktığım zaman işte programın amacı ve kapsamı başlığına baktığımız zaman şöyle bir ifade var orada kalkınma planında. Buradan okuyarak konuyu dinleyicilerimize de paylaşmak istiyorum.
Evet.
Şimdi diyor ki ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması programının amacı ve kapsamı. Göç ve kentleşme, kültürel değerlerdeki aşınma, bireyselleşmenin artması, aile eğitimindeki eksiklikler, yeni iletişim teknolojileri gibi nedenlerle aile üyeleri arasındaki iletişim azalmış diyor.
Evet.
Boşanmalar artmış, tek ebeveynli ailelerin oranı yükselmiş ve aile kurumu zayıflamaya başlamıştır.
Evet.
Bir takım nedenler sayıyor. Göç, evet. Kentleşme diyor, kültürel aşınma diyor, bireyselleşme diyor, eğitimdeki yanlışlıklar diyor. Teknolojik nedenlerde
yani bir tespit içe var.
Girmiş bir tehdit var ailenin evet. Bütünlüğünü bozan. Ve bunun sonucu olarak da diyor, boşanmalar artmış diyor, aile bireyler arasındaki iletişim azalmış diyor. Tek ebeveynli aileler artmış diyor.
Evet.
Ve aile kurumu zayıflamıştır diyor.
Evet.
Ya böyle bir tespit var. Bu çok iyi, doğru bir tespit.
Evet.
Kalkınma planında da bunun yer alması hakikaten çok ümit verici
önemli.
Bir yaklaşım. Fakat devamını bir okuyalım. Nüfusun yaş yapısındaki değişimler sonucunda gelecekte aktif olmayan nüfus payının artması, doğurganlı kızın azalmasıyla da yaşlı nüfusun payının yükselmesi riski bulunmaktadır.
Evet.
Hemen akabinde ailedeki bu parçalanmayı çok ilginç bir alanla irtibatlandırıveriyor.
Evet.
Ne diyor? Aktif olmayan nüfus payının artması diyor. Ve doğurganlık oranının azalmasıyla yaşlı nüfusun artmasına
evet.
Bağlayıveriyor.
Olayım.
Yani hemen ekonomik bir kalkınma ya da büyüme.
Büyümeci diyelim. Mantıkla yaklaşıyor.
Yani evet kalkınmayı da ekonomik bir üretim bakışıyla hemen irtibatlandırıveriyor.
Evet.
Yani Türkiye aslında burada arka planda hangi hedefe dönük olarak toplumu kurgulamak istediğine dair çok önemli ipucu bırakmış oluyor. Bu bence yanlış olan bir yaklaşım.
Evet.
Şimdi yine devam edelim. Burada yine ilginçlik var. Bu programla Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmesini desteklemek üzere dinamik nüfus yapısının korunması.
Evet.
Şimdi ekonomik ve sosyal nüfus, ekonomik ve sosyal gelişmeyi desteklemede dinamik bir nüfus yapısı lazım diyor.
Evet.
Bu noktada da aile kurumunun güçlendirilmesi ve böylece sosyal refah ve sosyal sermayenin artırılması amaçlanmakta.
Evet.
Yani yine garip olan bir husus, dinamik nüfus yapısının temini için aile şart diyor. Çünkü karı koca olmadan dinamik nüfus yapısı ortaya çıkmayacak.
Nüfus ortaya çıkmaz, nüfus olmayınca.
Ama nüfusun varlığını da sosyal refah ve sosyal sermayenin artışını bir yolu olarak görüyor.
Yolu olarak görüyor, evet.
Yani biz sosyal sermaye artırmalıyız. Sosyal refahı yükseltmeliyiz. Hı. Öyleyse aileye dayanarak bu işi yapabiliriz de getiriyor.
Evet.
Bu son derece materyalist, adeta hatta kapitalistik diyelim bir yaklaşım, bir bakış açısı. Yani bu revize olması gereken bir başlık.
Evet, aslında başta tespit ettiği sorunun çözümünü üretmiyor.
Üretmiyor.
Yani sonradan üretmiyor, bir başka gerekçe koyup...
Yani aile gibi bir başlığı bile temel hedefe koyarken çok safiyane bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki hah tamam bulduk. Evet. Yani Türkiye'nin gelecek hedeflemesinde Türkiye'nin dinamiği olan, Türkiye'nin tabanı olan, her şeyin kendisine yaslandığı aileye hakkı verilecek herhalde diye bakıyorsunuz.
Bakıyorsunuz, evet.
Sonra bir de detayına iniyorsunuz ki aile burada ekonomik büyümeye kurban edilmiş gözüküyor. Şimdi programın hedeflerine baktığımız zaman da yine daha detaya indiğimiz zaman yani aile kurum nasıl güçlendirilecek? Şimdi hadi diyelim ki atlayalım bu başlığı. Pratikte aile kurumu nasıl güçlendirilecek kendi iç mekanizmasında diye baktığınızda da diyor ki orada programda yine kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi gerekir diyor. İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması gerekir diyor. Toplam doğurganın kızın artırılması gerekir. Ve yine nüfusa ilişkin kayıt sistemlerinin geliştirilmesi gerekir diyor. Yani bunları da yine yukarıdaki hedefler amaçla bağlı olarak dikkate aldığında yani biz endişemiz daha da fazla hale geliyor. Daha da artıyor. Yani biz şeyi bekliyorduk. İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması bahsinin çok daha safiyane böylesi bir büyüme hedefi olmaksızın o kurumu koruma önceliğinde
belki
olması
beklenirdi. Belki sosyal dokuyu, kültürel yapıyı koruyacak. Yine aile kurumunu gözetecek, koruyacak.
Aile kurumunu da doğrudan doğruya yine ekonomik bir takım alanlarla irtibatlı olarak hedefliyor. Bunu da ölçme noktasında performans olarak ben neyi dikkate alacağız konusunu detaylandırıyor.
Hocam,
yine o ekonomik bakış burada da biraz artık daha da flu hale gelmiş ama devam ediyor. Nelerle ölçeceğiz diyor. Ailenin nereye gittiğini hani bir ekonomide üretim niteliği güçlü bireyleri yetiştirmede bir araç olarak gördüğümüz diyor aileyi. Evet. Nelerle test edeceğiz? Nelere bakarak ailenin nereye gittiğini dikkate alacağız diye ifade ettiğinde birincisi boşanma oranlarına bakacağız deniliyor. Evet. Evlenme oranlarına, aile danışmanlığı hizmetinden yararlanan kişi sayısına, evlilik öncesi eğitimlerden yararlanan kişi sayısına, toplam doğurganlık hızına ve çalışan kadınlarda toplam doğurganlık hızına bakacağız diyor. Yani bakın tamamen bunlar ekonomik temelli bakışlar.
Hedefler, evet.
Tamam hani boşanma ve evlenme oranlarına ya da eğitim danışmanlığı falan konularına baktığınız zaman o başlıklara yine bu büyüme öncelikli, ekonomi öncelikli o boyut yakalanmıyor ama en sonda çalışan kadınlarda toplam doğurganlık hızı gibi bir başlıkta konu bitirildiğinde anlıyorsunuz ki bu bakış da o anlamda yine üretim merkezli bir bakış. Hani demiyor ki burada insanlar arasındaki ilişkilerde kalitenin yükselmesi örneğin ya da adab-ı muaşeret kurallarının yerleşmesi, kentlilik kültürünün aile ortamında edinilmesi ya da gibi şeyler saymıyor burada.
Evet. Aslında
tamamen
insanı
aileyi bir üretici birim olarak tanımlamanın bir gösterge olarak ifadesi yani.
Aileyi üretici bireyin üretildiği yer gibi görüyor diyebilir miyiz hocam kısacası?
Öyle.
Yani aile bireyin üretildiği, yani üretime katılacak bireyin üretildiği bir merkezdir.
Gibi. İlaveten bunlara ilişkinde bu program neleri geliştirecektir diye detayına indiğimiz zaman işte evlilik öncesi eğitim ve aile eğitimi danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmiş. Göçle şehre gelen ailelerin şehir yaşamına uyumlandırılması hedeflenmiş. Aile içi şiddet ve istismarın önlenmesi, kötü alışkanlıkların bağımlılıkların azaltılmasına dönük hizmetlerin geliştirilmesi hedeflenmiş. Tek ebeveynli ailelerin sorunlarının çözülmesine dönük mekanizmaların geliştirilmesi hedeflenmiş. Hı. Şimdi alan fluulaştıkça oturuyor gibi gözüküyor.
Evet.
Yani bunlar o en baştaki o temel amaç ve kapsam göz ardı edildiğinde çok doğru yaklaşıma varıyor.
Evet.
Ama işte dediğin gibi en baştaki o amaçla irtibatlı olarak düşündüğümüzde bunlar endişe verici bir yöne kayma ihtimalini ortaya koyuyor. Yine önemli olan bir başlık daha burada da aile refahının nesiller arası dayanışmasının artırılması yine dinamik nüfus yapısının korunması noktasında da aile ile iş hayatının uyumlaştırılması mevzu. İşte kaliteli, hesaplı, kolay erişilebilir kreş, okul öncesi eğitim imkanlarının yaygınlaştırılması gibi, işte eğitim müfredatı, yazılı ve görsel yayınlarda STK'ların katkısının artırılması gibi, yerel yönetimlerin o anlamda çocuğu daha güvenli ortamlarda yaşatma katkısının artırılması gibi hedefler de ortaya koymuş. Yani şu alanın iyileştirilmesi hedefleniyor. Bunlar gayet güzel şeyler şu son hedeflerde. Yani hangi alanlar geliştirilecek noktası gayet güzel bir şey. Ama dediğim gibi öncesine baktığımız zaman biraz yanlış bir yaklaşım var gözüküyor. Ve yine ilginç olan bir şey, en temelde büyüme esaslı kurgulanması beklenen ailenin bu şekilde modellenmesinin vazifesi de işte koordinatör ve sorumlu kurum ve kuruluşlar bahsinde doğrudan doğruya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı görüyoruz.
Evet.
Yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı en temelde o ailenin yapısını koruma hedefi olması beklenen bakanlığın nihayetinde ekonomik büyümeye gidecek diyelim bir yolun çaresi olarak aileyi ele alması vazifesi verilmiş gözüküyor.
Evet.
Yani alınacak olan bütün tedbirler nihayetinde bir bakanlık eliyle alınacak olan tedbirler nihayetinde daha üretici bir Türkiye hedefini gösteriyor. Şimdi bu yönüyle bu kalkınma planı daha geniş bir tartışmayı ihtiyaç olarak ortaya koymakta. Evet anlıyorum. Toplumlar, devletler ayakta kalabilmenin çaresi olarak büyümeyi öncelikliyorlar ister istemez ama genel olarak daha uzun vadede salt büyümeye dönük bir yaklaşım devleti, toplumu ne kadar ayakta tutabilir? Geçen mevzu oldu.
Evet.
En çok boşanmaların olduğu ülkeler en gelişmiş olan ülkeler.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Yine aile arasında, bireyler arasındaki ilişkilerin en zayıf olduğu ülkeler yine en gelişmiş olan ülkeler. Evet. Bu durumda biz yine büyüme öncelikli o aileyi tanımlamaya devam edersek alttaki bütün tedbirlerimizin arkasında gizli gizli ya bu ne kadar üreticidir, ne kadar üretici olacaktır mantığı yerleşecektir.
Evet.
Bu da ailedeki o ilişkiyi geriye dönülmez bir bozukluğa götürmeyecek mi?
Evet hocam, mevcut örnek aldığımız büyüme modelleriyle belki gidersek yani yine aynı sonuca varacak gibi gözüküyoruz. Yani şu an çok gelişmiş ülkelerin modellerini örnek alarak gittiğimiz müddetçe onların karşılaştığı sorunları aynı şekilde biz de belki daha şiddetli olarak yaşamaya devam edeceğiz.
Maalesef yani mesela gelişme ya da gelişmişlik ölçütleri denildiğinde işte kullanılan enerji miktarı örneğin değil mi? Su miktarı örneğin, elektrik miktarı örneğin. İşte okulda kalma yaşı mesela, eğitimde kalma yaşı mesela, kaç yıl kaldığı mesela dikkate alınıyor. Hani daha çok okulda eğitimde kalırsanız sanki daha gelişmiş daha ülkesiniz gibi anlamı var. Ya da kreşe gitme, okul öncesi eğitime başlama yaşları, oranları bunlar gösterge gibi kullanılıyor. Halbuki okula gitme bizatihi kendi kendine şu kadar yıl kalma şartıyla okulda olma gelişmişlik göstergesi olmaz. Olamaz. Tam tersinde bu doğrudan doğruya her şeyin alınıp satıldığı kapitalistik bir ilişkinin göstergesi de olabilir.
Evet.
Yani tek başına ne kadar okulda kalma oranına sahibiz demek doğru bir yaklaşım değil. Şimdi en gelişmiş olan ülkelerde 16-17 yıl bu okullaşma ya da okulda kalma eğitim alma süresi var. Ama Türkiye'nin belki bu noktada 16-17 yılı hedeflemesi çok doğru olmayabilir.
Evet.
Çünkü şu aşamada Türkiye'nin ihtiyacı bazı noktaları daha farklı diye düşünüyorum. Salt büyüme esaslı olamaz.
Evet hocam, bu eğitimle ilgili verdiğiniz belki örnek çok önemli hocam. Çünkü çocuk eğitime ne kadar erken başlarsa belki modern ailenin en önemli sorunlarından biri de bu gibi gözüküyor. O kadar çok aileden de aslında kopmuş, uzaklaşmış oluyor. Yani çocuğun erken eğitime başlaması ihtiyacı da aslında annenin de çalışma ihtiyacından kaynaklanıyor. Çünkü refah arttırmak, büyümek, ekonomik hedeflere ulaşmak kadın da erkeğin de birlikte çalışmasını gerektiriyor. Yani iş gücünün artmasını. Tabii nitelikli iş gücü diye vurguluyoruz biz belki ama sonuçta iş gücünü arttırmaya çalışıyoruz. Tabii kadının erken bir şekilde iş hayatına başlayabilmesi de çocuğun erkenden eğitime başlaması, işte örneğin kreşe gitmesi, yuvalara gitmesi. Böylece erkenden aileden kopması anlamına gelmiyor mu bir taraftan da?
Şimdi tabii politika yapıcılar, karar alıcılar böyle bakmıyorlar aslında. Onlar hani çocuk aileden kopsun diye bakmıyorlar.
Mutlaka ama.
Ama nihayetinde bakış şu, karar alıcılar çocuk ne kadar erken doğru bilgiyle Türkiye'nin geleceğine dönük hani alması gereken bilgiyle buluşursa daha az maliyetle, daha kestirmeden, daha düzgün olan bir eğitim sürecine girecektir diye bakılıyor.
Evet.
Bunun da ailede olamayacağı düşünülüyor şu aşamada. Çünkü aile, modern aile diyelim, kentleşmiş olan ailede çocuğun eğitilmesi noktasında verebileceğinin sınırlı olduğu düşünülüyor. Çünkü kentleşme, mevcut olan teknoloji, iletişim ortamı diyelim, standardı diyelim, çok daha ucuz bir maliyetle bu eğitimin verilebilmesi çarelerini ortaya koydu. Toplu eğitim.
Evet.
Kreşlerde, anaokullarında toplu bir eğitim çocuğun daha düşük bir maliyetle daha düzgün bir eğitim alması fırsatı gibi takdim ediliyor. Bu doğru bir şey belki bir bakıma ama diğer taraftan ailenin o sorumluluğu atmasına, göz ardı etmesine de neden olabiliyor.
Evet.
Ve bu kuşaklar arasındaki çatışmayı da artırıyor o anlamda. Yani aile ne veriliyor ne verilmiyor, ölçemiyor, edemiyor, kendisi dışta kalabiliyor. Yani bence orada daha sağlıklı olan yol belki de şu olmalıydı. Doğrudan doğruya ailenin, ebeveynin o anlamda olabildiğince eğitilerek eğitimin büyük bir kısmını evde vermesini sağlamaya çalışmak. Belki aileyi güçlendirecek olan gerçek yol buydu belki de yani. Bir de ikincisi böyle fırsatlar da varken elinde diploması da olan, bir becerisi de olan ailelerde, hanımlarda çok doğal olarak çalışmayı tercih eder hale gelmiş oldular. Belki hedef çocuğu dışta bırakmak değil ama çalışma imkanında varlığında çocuğun dışta kalması doğal hale gelmiş oldu.
Evet.
Yine en son geçtiğimiz hafta çocuk sahibi olmuş olan hem karı ve hem de kocanın her ikisinin de dilerse belli bir miktar zamanda, zaman diliminde esnek bir mesai, işte toplam şu kadar saat mesaide bulunacağıma dair bir beyanla ailesine tekrar dönebileceğine dair bir yaklaşım geliştirildi, bir cevap üretildi.
Evet hocam.
Ya bu bir bakıma bir çıkmazda yeni çareler aramak gibi bir şey. Ya iş hayatına o kadar adapte olmuş bir aile ortaya çıktı ki ya aile parçalanıyor, insanlar temassız, iletişimsiz kalıyorlar. Öyleyse biz buna da bir çare bulalım diyerek tekrar tersinden bir dönüş var.
Evet.
Elbette iyi bir tedbir bu ama göreceğiz bakalım ne kadar etki ortaya çıkaracak.
Evet. Aslında bizim şu an kurguladığımız aile tabii çekirdek aile. Yani genel itibariyle tabii istisnalar hariç büyük anne büyük babaların ya da büyüklerin olmadığı anne baba ve belki en fazla iki çocuk. Çünkü hep geçmişten beri vurgulanan buydu. Şimdi tabii iki çocuk üzerine durulmuyor belki ama geçmişten beri vurgulanan olay da buydu. Anne baba ve iki çocuk vurgusu. Tabii anne de çalışacak, baba da çalışacak. Dolayısıyla çocukların da gidebileceği mekanlar işte kreşten başlayıp okullar oluyor. Ama böyle olunca da şimdi bazı değerler var ki tamam okulda siz de vurguladınız Sayın Hocam. Yani toplu eğitim var. Bir takım şeyler topluca ve ortalama göz önünde bulunarak veriliyor. Ama bazı değerler var ki örneğin dini bilgilerden tutun da kültürel, geleneksel birçok bilgi. Bir rol modelden alınacak şeyler. Yani
tabii,
anne
tabii.
ve babadan
çok önemli.
Alınacak şeyler. Örneğin ev içerisinde bir mahremiyeti düşünün. Yani bu mahremiyetle ilgili konular okulda öğrenilmez. Ancak yaşanarak ev içerisinde öğrenilebilecek şeyler.
Evet.
İşte bunlardan da işte yeni bu yapıyla yeni demeyelim de bu yapı içerisinde bu şeyleri tabii çocuklar öğrenemiyorlar.
Evet.
Yine örneğin bir misafir nasıl ayarlanır, bir büyüklerle ilişkiler nasıl kurulur bunların her biri yani en basit şeyler bile aslında aileden anne babadan görerek öğrenilecek şeyler. Tabii çekirdek aile olunca aslında bu tür ilişkiler de olmuyor ortadan kalkıyor bir bakıma. Onu da ifade etmek istiyorum. Bir de tabii diğer aileden öğrenilecek şeyler de öğrenilememiş oluyor.
Şimdi tekrar geriye bir dönersek
evet,
bu kalkınma planında. Aile refahının ve nesiller arası dayanışmanın artırılması başlığı altında neler öngörülüyor? Yani devlet neleri ben geliştireceğim diye baktığımızda üç önemli başlık var orada. Bir tanesi ailelere sürdürülebilir tüketim alışkanlığının kazandırılması.
Evet.
Yani bu çok önemli.
Evet.
Yani tüketim çünkü şu an sürdürülemez bir problem alanı haline geldi.
Evet.
Bakıyorsunuz oranlara. Ailenin geliri ve tüketim oranlarına baktığımız zaman tüketim gelirinden daha fazla artmaya başlamış.
Evet.
Özellikle son bir 5-6 yıldır bu çok açık hale geldi Türkiye'de.
Evet.
Artık borçlanarak tüketme eğilimi ortaya çıktı.
Evet.
Ama yine de sonuçta tüketmeyle ilintili bir bakış var.
Evet.
İkincisi sosyal hizmet ve yardımların diğer kamu hizmetleriyle koordineli aile odaklı olarak etkin bir şekilde yürütülmesi. Tamam. Yani sosyal hizmetleri bireyden ziyade aile merkezli yapılıma dair bir yaklaşım. Güzel, okey. Nesiller arası dayanışmanın güçlendirilerek sosyal ve kültürel değerlerin aktarılmasının sağlanması var.
Evet.
İşte bu madde belki doğrudan doğruya biraz önce bizim açmış olduğumuz başlıkla ilintili.
Konuya gidemedik.
Ama detayda böylesi bir gidişat da yok. Okullaşma, okul öncesi eğitimlerin daha da güçlendirilmesi, değil mi? Özel sektörün bu noktada daha da teşvik alarak alana girmesi hedefleniyor.
Evet.
Halbuki siz ifade ettiniz, çocuğun bazı bilgiyi örneğin okulda alması son derece önemli. Yani bilimsel olması, daha sağlıklı olması açısından. Ama rol modellik mevzu, deneyerek, yanılarak öğrenme konusunun bir bölümü okulda olamayacak olan bir şey. Yani kitleselleştiğinde, fabrikasyon üretime geçildiğinde nerede nasıl davranacağını bilen bireyler ortaya çıkmıyor.
Evet.
Belki X, Y, Z'yi çok iyi biliyor. Belki Plüton'un o anlamda gezegen olmadığını da keşfetmiş oluyor.
Evet.
Göreceli kuramın da o anlamda çok iyi belki biliyor. Ama sosyal ilişkilerde nasıl oturması, nasıl kalkması gerektiği noktasında ölçüp biçemiyor.
Evet.
Yani bunlar ancak aile ortamında olabilecek olan şeyler. Dolayısıyla şöyle özetleyebiliriz belki bu alt başlığı. Çocukların eğitim boyutunda neyin aileden, neyin okuldan, neyin mahalleden, neyin siteden, neyin dış dünyadan, daha evrensel dünyadan alınacağına dair tanımlar yapmak gerekiyor.
Evet.
Yani Amerikan filmlerini izliyorsunuz. Yani bize göre onlarda da bir önemli çarpıklıklar var ama Amerika kendi dünyasında aile modeli tanımlaması derdinde yaşıyor.
Evet, aslında dediğiniz gibi hocam, evet.
Yani ailenin sayısını bile o anlamda belirlemeye çalışıyor. Daha büyük aile modellerine dönük filmler o anlamda devlet desteği alıyor, teşviği alıyor. Yani Türkiye bu noktaları içine alan, işte bütün bakanlıkların kendi içinde asli olarak hangi amaca uygun, hangi amaca dönük kurulmuşsa, o amaç önceliğinde, işte büyüme önceliğinde olmayan örnek veriyorum, bir görev tanımına uygun yeni işte performans, hedeflemeler, amaç ve kapsam ve bunlara ilişkinde faaliyet alanları geliştirmeleri gerekiyor. Daha bağımsız yerine göre.
Yani belki ekonomik hedefler önemli elbette. Yani ülkemiz olarak belki en güçlü ilk 10 ekonomi içerisine girmek çok önemli belki, ama bunu elde ederken bazı şeyleri de kaybetmeden girmek önemli. Yani önceden yaşanmış, belki o gelişmiş ülkelerin yaşadığı tecrübeleri yaşamadan girmek, yani kendi bir takım değerlerimizi, en azından aile yapımızı da muhafaza ederek girmek belki daha da önemlidir diye düşünüyorum ben.
Yani bu orta vadeli planların içinde, Maliye Bakanı'nın açıklamasının yanında, kalkıp da falanca bakanlığında, filanca bakanlığında ya da daha genelde akademisyenlerin o anlamda ya da kamuoyunda bu işi düşündüğü varsayılan insanların beyanlarında, ya bakın şunları da hedeflemeliyiz herhalde demesi beklenir. Evet. Daha somut hedefler ortaya koymak gerekiyor. Mesela rakamlara baktığımız zaman 2012-2013 yılında TÜİK'in yayınlamış olduğu rakamlar, aile istatistiklerine baktığımızda 2012 yılında tek kişilik hane halklarının %8.6 olduğu gözüküyor. Evet, 2012'de. Hocam. 2013'te bu rakam 8.9'a çıkmış.
Artmış.
Yani daha bir yıllık bir zaman içinde bile tek kişilik yaşayış artmış.
Evet.
Tek ebeveynli haneler, yani karı ya da kocanın olduğu hanelere baktığımız zaman da 8.1'den 8.2'ye çıkmış. İnanılmaz bir hız. Hani bunu 10 yıllık bir sapma ya da zaman diliminde yaşadık desek anlarım ama
bir yılda
bile hemen bu kadar farklılık var. Mesela çocuklu çiftlerden oluşan aile halklarına baktığımız zaman %54'ten 53'e düşmüş. 53.6'ya düşmüş. Çocuksuz çiftlerden oluşan aile halklarına baktığımızda 15.8'den 16.2'ye çıkmış.
Evet.
Yine 3 kuşağı içeren hanelere baktığımızda 13.5'ten 13.1'e düşmüş. Yani şu veriler bile nelerin gündeme alınması gerektiğini, somut olarak gündeme alması gerektiğini acilen ortaya koyuyor. Yani biz bu tür planlamalara, bu tür programlara kamuoyu nezdinde de tartışılır bir daha somut hedefler koymalıyız. Evet. Mesela benim aklıma bir şey geliyor. Ya şu an teknoloji birçok şeyi imkan veriyor. İşte devlet örneğin şu an devlet kapsamında TC vatandaşlık numarasıyla her şeyi takip edebiliyor.
Evet.
Ne kadar vergi alıyor, değil mi? bireysel düzeyde kim vergisini ödemiş, ödememiş, aracıyla olan bağımlılığın hepsini tek tek yakalayabiliyor.
Evet.
Çok daha genel bir mevzu bu bağlamda, bu mevcut teknolojide rahatlıkla yakalanabilir gibi gözüküyor. Evet. Mesela reyting kuruluşları var. Reyting ortamları var.
Evet.
Televizyonlarda, değil mi? Hangi programı ne kadar izlendiğine dair ölçümler yapan şirketler var şu an.
Evet.
Ve ölçümler de yapılıyor. Ve bazı programlar aman beğenildi, aman işte beğenilmedi diye kamuoyuna paylaşılıyor. Bana göre devlet, otorite, siyasal otorite çok rahatlıkla aileye ilişkin örneğin bir takım hedefler koyarak, şöyle bir aile tanımı çizerek o anlamda, ideal aile tipimiz şudur diye tanımlayarak, o aile tipini teşvik eden, destekleyen programları rahatlıkla puanlayabilir.
Evet.
Yani şu kadar milyon izleyicinin tuşlara basması rahatlıkla çok kolay çözülebilir bir mevzu.
Evet.
Ve bu puanlamaya göre de devlet kendi bütçesinden, otorite devlet bütçesinden bu tür yayınları teşvik edici cevaplar geliştirebilir. Yani şirketlerin karlılığı ve zararlılığı o anlamda önemliyse,
evet,
bu tür programlar, bu tür teşvikler ya da yaptırımlar demeyeceğim ama özendirmeler olumlu etki oluşturacaktır diye düşünüyorum yani.
Evet hocam. Hocam burada programımızın sonuna geldik. Aslında ben şunu da ifade edelim diyordum ama belki bir dahaki programlarımızda değiniriz. İşte Osmanlı ailesi nasıl bir aileydi? Yani bizim oradan model alabileceğimiz, hı-hı, bir şeyler var mıydı diyecektim. Bundan sonraki programlarımızda umarım.
Evet, bu konu önemli. Yani Türkiye'de aile, evet, aile önemli bir mevzu. Yani evet, dün neydi, nasıldı, nasıl çareler, evet, bulunuyordu dikkate almak önemli.
Evet, evet hocam, buradan ben bütün Erkam Radyo dinleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar efendim.